Yorumunu yapmakta olduğumuz Leviler kitabının 6. bölümüne geldik. Konu yakmalık sunu, tahıl sunusu ve günah sunusu ile ilgili yasa. 6 ve 7. bölümler kutsal kitapta açıklanan sunularla ilgili yasaları bize bazı ayrıntılarıyla aktarmaktadır. Aslında sunularla ilgili yasa ilkin kahinleri ve bu sunular sunulurken onlara düşen görevleri ilgilendirir. Aynı zamanda kahinlere düşen payı da belirtir. Buna başka açıdan baktığımızda Tanrı'nın sunağında Rab'be hizmet eden kahinlerle ilgili özel kurallar olduğunu görebiliriz. Bu bölüme başlarken önümüze bazı talimatlar çıkar. Bunlar kahinleri Harun ile oğullarını ilgilendirir ama bizler için de bazı ruhsal dersler oluşturur. Kahinler Rabbin sunağında hizmet ettikleri için, onlar yakılmalık sunular için kullanılan sunak üzerinde sunulan tüm sunular ile yakından ilgilenme zorundaydılar. Tabii ki tüm bunlar gökte gerçek tapınakta bizim baş kahinimiz Rab İsa Mesih'e işaret eder ve bir açıdan gökteki gerçek tapınaktaki şeylerin yeryüzünde bir gölgesidir. İbraniler mektubunun yazarı bu konuda her başkahin adaklar ve kurbanlar sunmak için atanır. Bu nedenle bizim başkahinimizin de sunacak bir şeyi olması gerekir. Eğer kendisi yeryüzünde olsaydı kutsal yasa uyarınca adakları sunanlar bulunduğu için kendisi kahin olmazdı. Onlar göktekilerin örneği ve gölgesi olan bir tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı. Her şeyi dağda sana gösterilen örneğe uygun olarak yapmaya dikkat et. İbraniler 8. bölüm 3-5 ayetler. Bunun başka bir çarpıcı özelliği vardır. Mesih yalnızca başkahin değil, aynı zamanda sunulan kurbandır. O kendini sundu. Yine İbraniler mektubunun yazarı şöyle yazdı. Bunun için Mesih dünyaya gelirken diyor ki, kurban ve sunu istemedin ama benim için bir beden hazırladın. Tümüyle yakılan adaklar ve günah için sunulan kurbanlardan hoşnut olmadın. O zaman dedim ki, yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi, senin isteğini yapmak üzere ey Tanrım işte geldim. Mesih ilk önce kurbanları, sunuları, tümüyle yakılan adakları ve günah için sunulan kurbanları istemedin ve bunlardan hoşnut olmadın dedi. Oysa bunlar yasanın bir gereği olarak sunulur. Sonra da senin isteğini yapmak üzere işte geldim dedi. Yani Mesih ikinciyi geçerli kılmak için birinciyi kaldırıyor. Tanrı'nın bu isteği uyarınca İsa Mesih'in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık. Her kahin günden güne ayakta durup görevini yaparak günahları asla kaldıramayan aynı kurbanları tekrar ve tekrar sunar. Ama Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. İbraniler 10:5-12 ayetler arası. Bugün bu gerçeğin bilinci içinde olmaya büyük bir ihtiyacımız vardır. Karmaşık tapınma törenleriyle övünen birçok din vardır dünyamızda. Uzun ve süslü giysiler, özel biçimde yürüyüşler, mumlar ve ziller, tüm bunlar gerçek tapınışı insanlardan gizleyebilir. Hatta diyebilirim ki, Batı dünyasında kiliselerin çoğunda fazla değeri olmayan bir sürü törensel şeyler yapılır. Kutsal kitap, tapınma hakkında bize çok basit ama net gerçekleri aktarır. Tanrı ruhtur, ona ruhta ve gerçekte tapınılmalıdır. Tanrı bize bu muhteşem gerçeği İbraniler kitabının yapraklarında veriyor. Bunu görüp gerçek tapınışın ne olduğunu bilmemizi ister. İsa Mesih'e iman etmiş olanların gökte gerçek tapınakta hizmet gören bir başkahini vardır. İsa Mesih'tir bu başkahin. Sürekli senin benim için şefaat etmektedir. Onun Tanrı'nın sağında oturduğu yazılıdır. Bu demek oluyor ki, yeryüzündeki kurtarış işini tamamladı ve orada babanın sağında onun yerinde oturmakta ama aynı zamanda bizler için kusursuz bir başkahin olarak aracılık yapmaktadır. İlk yaratılış olayında da Tanrı her şeyi yarattıktan sonra 7. gün dinlendi diyor. Neden dinlendi? Yorulduğu için mi? Hayır. Çünkü Tanrı hiçbir zaman yorulmaz. Yaratılış işi tamamlandığı için dinlendi. Buna benzer biçimde Rabbisi Mesih de yeryüzünde yaptığı işten sonra yorulduğu için oturmadı. Yeryüzündeki işi tamamlandığı için babanın sağında oturdu. Şu anda ise büyük bir uğraş içerisindedir. Burada yeryüzünde öldü ki bizi günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtarsın. Şimdi ise gökte bizler için aracılık etmektedir. Neden? Kurtuluşumuzu sonucuna vardırmak için. Sen ve ben onunla ilişkide kalmalıyız. Gerçek işte budur. Ruhsal olan budur. Bugün biz insanların en büyük sorunu diri olan İsa Mesih ile o diri bağlantıyı yitirmiş olmamızdır. Levililer 6. bölümün ana hatlarına geldiğimizde suç sunusuyla ilgili yasaların devamı 6. bölümün ilk 7 ayetinde veriliyor. 8-13 ayetlerde yakılmalık sunu ile ilgili yasalar veriliyor. 14-23 ayetlerde tahıl sunusu ile ilgili yasalar, 24-30 ayetler arasında da günah sunusu ile yasalar veriliyor. Bilinçli olarak işlenen belirli günah eylemleri. Burada da sıralanan günahlar aslında verilebilen tüm günahların sadece birkaç örneğidir. Güncel yaşamda birinin komşusuna karşı işleyebileceği günahlardır. İlk 7 ayette, yani Leviler 6. bölüm ilk 7 ayette şöyle okuyoruz. Rab Musa'ya şöyle dedi. Eğer biri günah işler, Rab'be ihanet eder, kendisine emanet edilen, rehin bırakılan ya da çalıntı bir mal konusunda komşusunu aldatır ya da ona haksızlık ederse, kayıp bir eşya bulup yalan söylerse, yalan yere ant içerse, yani insanların işleyebileceği bu suçlardan birini işlerse, günah işlemiş olur ve suçlu sayılır. Çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi, kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp eşyayı ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi, üzerine beşte birini de ekleyerek suç sunusunu getirdiği gün sahibine geri vermeli. Rab'be suç sunusu olarak kahine belli değeri olan kusursuz bir koç getirmeli. Kahin, Rabbin huzurunda onun günahını bağışlatacak. İşlediği suç ne olursa olsun, kişi bağışlanacaktır. Gördüğümüz kadarıyla bu Tanrı'nın özel bir açıklamasıdır. Önceki bölümde verilen bilgilerden farklıdır. Burada görebiliriz ki, komşuya karşı işlenen bir günah aslında Tanrı'ya karşı işlenmiş sayılır. Bu nedenle İsa şöyle dedi, İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal yasa ve peygamberlerin söyledikleri budur. Matta 7, ayet 12. Bazı belirli günahlardan söz edilir burada. Ödünç alınan bazı şeyler hakkında yalan söylemek ve emanet edilen malın oluşturduğu sorumluluk dile getirilir. Bunun bir örneğini 2. Krallar 6.5'te görebiliriz. İlya peygamberin öğrencilerinden biri ödünç aldığı baltayı kaybetmişti. Ve sorumluluğundan dolayı Rab bir mucize ile baltayı geri verdi. Haksızlıkla ele geçirdiği sözünde kaba güç vardır. Gasp olayı vardır. Bunun örneklerinden birini yine eski antlaşma yazılarında bulabiliriz. Kral Ahab, Nebot'un bağını elinden aldığında bunu kaba güçle yapmıştı. 2. Krallar 21'de bunu okuyabilirsiniz. Komşusunu aldatırsa sözünde yalan söyleme olayı vardır. Kaybolan bir şeyi bulduğunu söylememek de yalandır. Evet, komşuna karşı işlediğin günah aynı zamanda Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günah sayılır. Burada yine görüyoruz ki, komşuya karşı işlenen günah ona zarar getirmişse tazminat niteliğinde bir şeyler verilmesi gerekir. Yapılan zararın karşılığı verilmeli ve buna ek olarak beşte biri de ona verilmelidir. Beşte biri aslında çifte ondalık oluyor. Bunun ardından suç sunusu sunuluyordu. Bu kez yine bir boğa kesilir. Burada yine Rab insandan insana ayrım yapmadığını gösteriyor. Suç sunusu İsraillilerin kişisel hayatları için çok gerekli bir şeydi. Kutsal sözde şöyle okuyoruz: akılsızlar günahla alay eder. Dürüstler ise iyi niyetlidir. Özdeyişler 14 ayet 9. Günah bilinci ortaya çıktı mı İsa Mesih'in kanına ihtiyaç duyulur. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına buyruk ver. Yakmalık adak yasası şudur: yakmalık adak bütün gece sabaha kadar sunaktaki ateşin üzerinde kalacak. Sunağın üzerindeki ateş sönmeyecek. Leviller 6, 8 ve 9. ayetler. Sunak üzerindeki ateş, değerli dostum, tapınma çadırı kurulu olduğu süre ve çölde yürüyüşte olmadıkları zaman sürekli yanacaktı. Yakılmalık sunu, sunak üzerinde ateşte yanmak için sabaha kadar bırakılırdı. Bu şekilde tüm sunu hiçbir şey geriye kalmadan sonuna kadar yanacaktı. Neden böyle yanmalıydı? Yine simgesel anlamlara bakmamız gerekiyor. Bu yakılmalık sununun sonuna dek yakılması, İsa Mesih'in sonsuza kadar kendini kutsamış olduğunu dile getirir. Ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım diyebilen yine İsa Mesih'ti. Bu sevgisini ve itaatini başkâhinlik konumunda yaptığı duasında belirtir. Yuhanna 17. bölüm 19'da bunu okuyoruz. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum dedi İsa Mesih. Bundan başka ise Samiryeli kadına müjdeyi duyururken öğrencileri Rabbi yemek yedirdiler. Ama İsa benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Yuhanna 4, 31 ve 32. ayetler. Bu sunu aynı zamanda Rabbim bizden beklediği sunuşu dile getirir. Kendimizi diri kurbanlar olarak Rab'be sunmalıyız. Evet, diri kurbanlar olarak Rab'be vermeliyiz. Bunun için ey kardeşler diyor, kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal, onu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız için Tanrı'nın merhameti uğruna size yalvarırım. Ruhsal tapınışınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Tanrı'nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Böyle diyor Elçi Pavlos, Romalılar 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Mecazi anlamda konuşuyorum. Bazen o sunak üzerine çıktığım zamanlar oluyor. Kendimi diri kurban olarak yeniden Rab'be adamak istiyorum. Ama ateş alevlendikçe, ısı yükseldikçe hemen sunaktan inmek istiyorum ve çok kez de inerim. Sizin böyle durumlarda ne yaptığınızı bilmiyorum ama benim gibi birçok insanları tanıyorum. Zayıf insanları tanıyorum. Keşke ben de İsa Mesih gibi her zaman Tanrı'yı hoşnut eden şeyleri yaptığımı söyleyebilseydim. Rab ise bunu söyleyebilirdi. Ama ben bunu söyleyemem. Yine de her imanlıya meydan okuyan bir durum vardır. Rab bizim onu her zaman hoşnut edecek şeyler yapmamızı ister. Ona itaat etmemizi ister. Bunu düşünmeliyiz kardeşim. Evet, bunun üzerinde düşünmeli ve bunun üzerinde dua etmeliyiz. Rab'be itaat etmemizi ister. Kurtarıcımız ve Rabbimiz. Rabbise gibi olmasak bile onun tabiatına, onun duasına sahibiz. O her gün bizde kendi karakterini geliştirmek amacındadır. Unutmayalım ki bu aynı konu ile ilgili olarak Samuel peygamber Kral Saul'u azarlamıştı. Samuel şöyle karşılık verdi: Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakılmalık adaklardan, sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? Hayır. İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek, ciddiye almak da koçların iç yağından daha iyidir. Çünkü baş kaldırma, itaatsizlik ve baş kaldırma falcılık kadar günahtır ve büyüklenme, böbürlenme, gururlanma puta tapıcılık kadar kötüdür. Sen Rabbin buyruğunu reddettiğin için Rab de senin kral olmanı reddetti. 1 Samuel 15, 22-23 ayetlerde. Bugün Rab bizim hayatımızı ve kalbimizi ona sunmamızı ister. Tabii ki bunu ancak yeniden doğuşumuz varsa, Rabbin ruhunu yüreğimize almışsak, onun çocuğu olmuşsak, ona ait isek, onun kanı pahasına satın alınmışsak yapabiliriz. Rab bizi boş sözlerden, sadece sözde kalan iman bildirilerinden korusun. Kendimize sormalıyız. Rab bizim gerçekten ne yapmamızı ister? İsa, Tanrı'nın işi, onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi. Yuhanna 6. bölüm 29. ayetti. Evet, Tanrı'nın işi, onun gönderdiği kişiye iman etmektir. İman edip yerimizde kalmak değil, her gün onu daha çok tanımak. Evet, daha çok tanımak için onun sözünü okumak. Kahin, keten giysisini, keten iç çamaşırını giyecek. Sunağın üzerindeki yakılmalık adaktan kalan külü toplayıp sunağın yanına koyacak. Giysilerini değiştirdikten sonra külü ordugahın dışında temiz bir yere götürecek diyor Leviler 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Rabbin verdiği talimatlar en ince ayrıntıya kadar inmektedir. Kahinlerin giyeceği giysilerin ve hatta iç çamaşırlarının bile nasıl yapılacağını açıkladı. Diğer kahinler gibi sadece uzun bir giysi kuşanmayacaktı ama bu aynı zamanda ketenden yapılacaktı ve iç çamaşırları da ketenden olacaktı. Rab neden böyle olmasını istiyordu? Çünkü beden tamamıyla örtülmeliydi. Tanrı burada ruhsal bir gerçeği vurguluyor. Bedenin işlerini hiçbir koşul altında kabul edemez. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklardır. Pavlos Galatyalılar 5, 19-21 ayetlerde böyle diyor. Tanrı kesinlikle bedensel işleri kabul edemez. Onun nezdinde kabul edilecek şey ancak kutsal ruhun ürünleridir, meyvesidir. Peki kutsal ruhun meyvesi nedir? Ruhun meyvesi sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür şeyleri yasaklayan bir yasa yoktur. Galatyalılar 5, 22-23 ayetler. Kahin sunaktan külü alıp taşımak için giysilerini çıkaracak ama ondan sonra temiz giysiler giyecekti. Bu günahın sürekli şekilde insanı kirlettiğini hatırlatan bir şeydi. Sunaktaki kül simgesel anlamında günah için verilen yargıyı dile getirir ve kül bile bir açıdan kirletici özelliğe sahipti. Çünkü günahın kirini taşıyordu. Giysiler çıkartılıp temiz bir yerde bırakılmalıydı. Burada muhteşem bir resimle yüz yüze geliyoruz. Günahın, onun kirliliğini ve bulaşıcılığını bundan daha iyi şekilde dile getiren bir simgeyi düşünemeyiz. Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek. Kahin her sabah ateşe odun atacak. Yakılmalık adağın parçalarını odunların üzerine dizecek. Onun üzerinde de esenlik adaklarının yağını yakacak. Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek. Leviler 6, 12 ve 13. ayetler. Bu yine bize sürekliliği hatırlatıyor. Ateş hiç sönmeden yanacaktı. 13. ayetin tekrarlanışıdır. Ertesi gün yine odun parçaları getirilip ateşe atılacak ve alevlendirildikten sonra sabah adağı için kesilen hayvanın parçaları odunlar üzerine dizilerek yakılacaktı. Bu adak tüm kamp için yapılırdı. Bu adak sabah adağıydı. Bundan sonra esenlik sunusu odunlar üzerine yerleştirilirdi. Sunak üzerinde hiç sönmeyen yanan ateş bize Tanrı'nın hiç sönmeden yanan ateşini hatırlatmalı. İsa Mesih'i reddedenler, ona iman etmeyenler için bu korkunç bir görünümdür ve ateş Tanrı'nın gazabını, Tanrı'nın yargısını dile getirir. Tanrı sözü, oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğulun sözünü dinlemeyen, ona iman etmeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı, öfkesi böylesinin üzerinde kalır dedi. Yuhanna 3 ayet 36'da. Tahıl sunusu yasası şudur. Harun'un oğulları onu sunağın önünde Rab'be sunacaklar. Kain üzerindeki günlükle birlikte tahıl sunusunun ince unundan ve zeytinyağından bir avuç alıp anılma payı ve Rabbi hoşnut eden koku olarak sunakta yakacak diyor Leviler 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Burada değerli dinleyicilerimiz, yönergeler tekrar kahinlere veriliyor. Sunuyu getiren kişi Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sunağının önünde durup sevinen ve tapınan birisidir. Yapılacak olan sunuyu ve buna eşlik eden tören ve ayini düzenleyen kahindir ama sunuyu getiren kişi Tanrı önünde durmaktadır. Arta kalanı Harun'la oğulları yiyecekler. Onu kutsal bir yerde buluşma çadırının avlusunda mayasız ekmek olarak yemeliler. Maya ile pişirilmemeli. Bunu ateşle yapılan sunulardan kahinlerin payı olarak verdim. Suç sunusu, günah sunusu gibi bu da çok kutsaldır diyor Leviler 6, 16 ve 17. ayetlerde. Mayasız ekmek olarak yemeliler ifadesi Septuagint çevresinde mayasız yenecek diye çevrildi. Arta kalan etin nerede yenildiği belirtilir. Kutsal yerde yenecek diyor ama tabi olarak bu kutsalların kutsalı olamaz. Avluda yenecekti. Rabbin kendisi orada bulunduğu için tüm tapınma çadırı kutsal idi. Unutmayalım ki Rab Musa'ya yanan ama tükenmeyen bir çalı içerisinde konuştuğu zaman çarıklarını çıkar çünkü kutsal yerdesin diye onu uyarmıştı. Elçi Petros da İsa'nın görünümünün değiştiği olayı anlatırken yine olayın yer aldığı dağın kutsal olduğunu yazdı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Harun soyundan gelen her erkek ondan yiyebilir. Rabbe ateşle yapılan sunularda onların kuşaklar boyunca sonsuza dek payları olacak. Sunulara her dokunan kutsal sayılacak. 18. ayet. Rabbimiz İsa Mesih'in kutsal bir insanlığı vardır. Onun bu insanlığının güzelliğinin ve yüceliğinin zevkini her imanlı tatmalıdır. Dostum, her birimiz ondan zevk almasını bilmeliyiz. Onu doyasıya benliğimize almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Rab Musa'ya şöyle dedi, Harun kahin olarak yağla kutsandığı gün, Harun'la oğulları tahıl sunusu olarak Rab'be yarısı sabah, yarısı akşam olmak üzere onda bir efa ince un sunacaklar. Bu sürekli bir sunu olacak. Zeytinyağıyla iyice yoğrulup sacda pişirilecek. Tahıl sunusunu getirip Rabbi hoşnut eden koku olarak pişmiş parçalar halinde sunacaklar. Bunu Harun soyundan gelen yağla kutsanmış kahin Rabbe sunacak. Sürekli bir kural olacak bu. Sununun tümü yakılacak. Kahinin sunduğu her tahıl sunusu yakılmalı, hiç yenmemeli. Leviler 6, 19-23 ayetler arası. Kahinler kendilerine verilen tahılı sadece yemeyeceklerdi. Bunun onda birini sunmalıydılar. Kahinler zaten ondalık alıyorlardı. Aldıkları ondalığın da onda birini vermeliydiler. Herkesin Rab'be ondalık vermesi gerekiyordu. Bu bugün Rab'be verme konusunda değişen bir şey yoktur. Rabbin işçisi desteğini diğer imanlıların ondalıklarından aldığı için kendisinin ondalık vermekten muaf kalındığını sanmasın. Her imanlı bunda sorumludur. Rabbin inanlılar topluluğunda hizmet veren çobanlar aslında kilisedeki diğer imanlılara örnek olmalılar. Verme konusunda Rabbin hizmetçisi de diğerleri gibi vermelidir. Rab Musa'ya şöyle dedi, Harun'la oğullarına de ki, günah sunusu yasası şudur. Günah sunusu yakılmalık adağın kesildiği yerde Rabbin huzurunda kesilecek. Çok kutsaldır. Hayvanı sunan kahin onu kutsal bir yerde buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecek. Sununun etini her dokunan kutsal sayılacak. Kanı birinin giysisine sıçrarsa giysi kutsal bir yerde yıkanmalı. İçinde etin haşlandığı çömlek kırılmalı. Ancak tunç bir kapta haşlanmışsa kap iyice ovulup suyla durulanmalı. Kâhinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Çok kutsaldır ama kutsal yerde günah bağışlatmak için kanı buluşma çadırına getirilen günah sunusunun eti yenmeyecek, yakılacaktır. Leviler 6, 24-30 ayetler arası. Talimatlar yine kâhinlere veriliyor. Günah sunusu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu tam ve kusursuz işi dile getirir. Bu günah sunusu yakılmalık sununun sunulduğu sunak üzerinde sunulacaktı. Yakılmalık sunu İsa Mesih'in şahsına işaret eder. Günahların bağışlanmasını sağlayabilmesi için İsa Mesih'in kusursuz, günahsız, kutsal ve zararsız olması gerekirdi. İnsanları günahlarından kurtarabilecek güce sahip olmalıydı. Bu nedenle kurtuluş tasarısında Tanrı İsa'nın kız Meryem'den doğuşunu sağladı. Bunun önemi büyüktür. Günah sunusu kutsaldı çünkü Mesih günahsızdı. Günahtan tamamıyla arıydı. Kendisi bizim yerimize günah olduğu halde o hiç günah işlemedi ve günaha bulaşmadı. Onun çarmıhta ölmesini gerektiren senin ve benim günahımdı. Kendi günahı değildi çünkü o günahsızdı. Günahsız doğdu ve günahsız yaşadı. Sırf Romalıların elinde ölmedi. İsteseydi hemen bu dünyadan kendi isteğiyle ölmeden ayrılabilirdi ama ayrılmadı, şükrolsun. Petrus'a ne dedi? Eğer o isteseydi yüzlerce meleği yardımına çağırabilirdi ama o bizim kurtuluşumuzu istedi. O bizim yerimize günah oldu ve bizim yerimize öldü.